Ayrım 9, sayfa 93. 19 Mayıs 1938. Bu kubbede kalan hoş bir seda. 19 Mayıs onun doğum günüydü. Kutlamalar için her zamanki şıklığı içinde stadyuma geldiğinde bütün gözler üzerindeydi. Tribünler tıklım tıklım doluydu. Saat 15'te şeref tribününe girince büyük bir alkış koptu ve ardından tezahürat başladı. Bu, Ankaralıların onu son görüşleriydi ve o günün anısına Ankara Stadyumu'nun adı 19 Mayıs Stadyumu olarak değiştirildi. Tören bitince doğruca gara gitti ve özel treniyle Mersin'e doğru hareket etti. İşte bu tam bir çılgınlıktı. 3 ay boyunca her günün 23 saatini yatarak geçirmesi gereken bir adam trenle Mayıs sıcağının kavurduğu Mersin'e gidiyordu. Birkaç hafta dinlenerek sağlığının geçici saat belirtileri ona cesaret vermiş, iyileştiğini sanmıştı. Hem Hatay sorunu böylesine sıcakken ve ülke ona ihtiyaç duyarken nasıl yatıp dinlenebilirdi? Trende adeta yataktan kalkışını meşrulaştırmak istercesine çevresindekilere şişen karnını gösteriyor, "Şişmanladım, bakın pantolonlarım dar gelmeye başladı," diyordu. Karnında fazla kilo sandığı şey aslında bir süre sonra onu yiyip bitirecek olan asitten başka bir şey değildi. Ve Mersin seyahati bu yüzden onun için son darbe olacaktı. Kılıç Ali, parantez silah arkadaşı. Atatürk trenden Mersin'e çıkar çıkmaz hemen istasyonda bu halsizliğine bakmadan tam 40 dakika süren askeri bir geçit törenini emretti ve yaptırttı. Bu resmi geçidi bütün devam müddetince ayakta takip buyurdu. Fakat resmi geçidin sonlarına doğru halsizliğin, mecalsizliğin kendisine ıstırap verdiği, zorla büyük bir kuvvet sarf ederek ayakta durduğu görülüyordu. Bir aralık arkadaşım Salih'le parantez bozok, dayanamadık. Hareketimizden dolayı belki hiddetleneceğini de göze alarak yanına sokulduk. Usulcacık, kimse duymadan ve hissetmeden bize dayanmasını istedik. Bunu yapmadı. Yalnız resmi geçidin süratle bitmesi için bizzat bulunduğu yerden "Marş marş!" kumandasını vererek geçidin bu süratle neticesini aldı. Bu, 40 dakika ayakta durması kafi gelmiyormuş gibi resmi geçitten sonra ikametgahına tahsis edilmiş olan vali konağını adeti ve veçiyle şöyle bir gözden geçirdikten sonra şehrin metalinde yeni yapılmış olan şimendifer makas tertibatını gezmek ve görmek alakadarlarının yersiz ve lüzumsuz olarak yaptıkları ricayı da reddetmedi. O sıcak altında burayı da gidip gördü. Bu süratle hiç istirahat etmeden Mersin'e çıkar çıkmaz hayli yorulmuştu. Vali konağına döndüğümüz zaman adeta bitap bir haldeydi. Özel fotoğrafçıları geçit töreni boyunca çektikleri fotoğrafları, Atatürk'ün sapasağlam ayakta, ordusunun başında olduğunu kanıtlar olarak dört bir yana gönderirken o odasında bitkin yatıyordu. O gün öğleden sonra hiç dışarı çıkmadı. Ertesi gün Mersin'e 20 kilometre uzaklıkta Viranşehir harabelerini gezdi. İyice yoruldu. Gece valinin yemeğinde 2-3 kez burundan kan geldi. İçini kemiren hastalık ona kendini hatırlatıyordu. 22 Mayıs akşamı motorla Mersin kıyılarında bir deniz gezintisine çıktı. Nihayet orada biraz nefes alabildi. Akşam esintisi de ve denizin serinliği sayesinde keyiflendi. Bir gramofon bulunmasını emretti. Acele bulup getirdiler. Bir plak koydular. Hafız Mehmet'ti. Atatürk, Hafız Mehmet'i Riyaseti Cumhur Atatürk'a Musiki grubundan tanırdı. Söylediği birbirinden içli gazellerin hayranıydı. Ve hanende Hafız Mehmet geçenlerde vefat etmişti. Atatürk, Akdeniz'in ortasında bir akşam vakti sevdiği eski bir sesin yankılarını duyunca hüzünlendi. Dalıp gitti. Plak bitince derin bir iç çekti ve yanındakilere "Çocuklar," dedi. "Gördünüz ya, bu kubbete kalan meğer yalnız hoş bir sadaymış." Yanındakiler yüreklerinin ezildiğini hissettiler. Kılıç Ali, parantez, silah arkadaşı. Mersin'de bir müddet kaldıktan sonra Tarsus'a geçtik. Burada da bazı tetkiklerde bulunarak Adana'ya geldik. Yine istasyonda tam 1 saat 20 dakika süren bir askeri resmi geçit yapıldı. Atatürk yine ayakta durarak resmi geçidi baştan sona takip etti. O kadar yorgun ve halsiz bir duruma gelmişti ki, hiçbir zaman vaki olmamışken Adana Belediye Bahçesi'nin içerisine ve oturacağı masanın yanına kadar otomobille gelmişti. Adana'da çok sıcak vardı. Oradaki tetkiklerinden sonra vagona girdiğimiz zaman ayakta duracak hali kalmamıştı. Pek yorgun ve mecalsizdi. Bir an evvel trenin kalkmasını ve halka veda edip derhal yatmayı adeta dört gözle bekliyordu. O kadar harareti vardı ki bu sahneden çıkarıp hediye ettikleri portakal sepetini tren kalkar kalkmaz yanına getirtti. Bir hamlede buz gibi 7-8 portakalı yedi. Her portakalı yedikçe bir kere oh çekiyordu. Bunları yedikçe adeta içi açılıyor, bir serinlik hissediyordu. Kendisi yediği kadar bana ve Salih'e de yedirdi. Sonra yatağına gidip yattı. Atatürk'e son darbeyi vuran bu gezinin ardından yabancı basındaki hastalık haberleri kesildi. Kısa bir süre sonra da Fransız ve İngilizler Hatay konusunda tüm koşulları kabul ettiklerini bildirdiler. Beklenen sonuç alınmıştı. Ama bu güç gösterisi Atatürk'ün canına mal olacaktı. Ankara'ya gelişinin ertesi günü İstanbul'a gitmek istedi. Devlet erkanı garda toplanmıştı. Son tren yolculuğuna çıkarken Ankara'ya ve Cumhuriyeti birlikte kurduğu dostlarına da veda ediyordu. Falih Rıfkı Atay, parantez, yazar. Garın salonuna kadar güçlükle geldi. Ayakta duramayarak oturdu. Yanımda bulunan Saraçoğlu, Falih, Atatürk'ün derisinin rengine bak. Bu bir ölü rengi, dedi. Bu bir ayrılık çeşmesi ve veda idi. Atatürk'ü bir daha geri gelinmeyen sefere yolcu ediyorduk. Sayfa 97'de Atatürk meyve soyarken bir fotoğrafı çekilmiştir ve fotoğrafın altında şu yazı yer almaktadır. Karaciğeri büzülmeye başlamıştı. Artık günleri sayılıydı. 27 Mayıs 1938. Alarm zilleri. Atatürk'ün treni 27 Mayıs 1938 günü Haydarpaşa garına geldi. Daha önce ve ne zaman İstanbul'a gelse Ata, trenin sonundaki özel vagonundan iner, gara serili halılar üzerinde uzunca bir mesafeyi yürür ve kendisini bekleyen motora giderdi. Bu kez öyle olmadı. Çünkü kırmızı halının serildiği mesafeyi yürüyebilecek durumda değildi. Bu yüzden onun vagonu hemen lokomotifin arkasına alınmıştı. Bu yüzden onun vagonu hemen lokomotifin arkasına alınmıştı. Ve böylece gardan motora kadar yürüyeceği mesafe mümkün olduğunca kısaltılmaya çalışılmıştı. Gar binası dışında İstanbullular hasta düştüğü söylenen atalarını görebilmek için bekleşiyorlardı. Atatürk onların önünde zayıf görünmemek için binadan çıkar çıkmaz motora binmedi. Neşeli ve zinde görünmeye çalışarak 20 dakika kadar eşyalarının yüklenişini izledi. Motor da halsizdi. Dolmabahçe Sarayı'na varır varmaz istirahate çekildi. 2 saat kadar dinlendikten sonra saraydan ayrılıp otomobille Florya'ya gitti. Deniz Köşkü'nü gezdi. Kılıçeli'nin evine uğradı. Yorgun ve neşesizdi. Birisiyle konuşacak olduğunda soracaklarını alçak sesle yanındakilere fısıldıyor, onlar da bağırarak soruyu muhatabına iletiyorlardı. Bu takatsizlik içinde akşam saat 20 sıralarında saraya dönmek üzere Florya'dan ayrıldı. Otomobili bahçeli evlere yaklaşmıştı ki birden fenalaştı. Kalp krizinde duyulan benzer bir sancı göğsüne saplanmıştı. Yanındakiler telaşlandılar. Araba Bakırköy Hastanesi'nin yanındaki kaviste durduruldu. Kalbinden rahatsız olan Salih Bozok, yanından ayırmadığı trininden bir tane çıkarıp Atatürk'e içirdi. Bir süre orada beklediler. Yeniden yola koyuldular. Arabada Atatürk sıkıntıdan gömleğinin bütün düğmelerini açmıştı. Saraya vardıklarında adeta ayakları birbirine dolaşarak yürüyebiliyordu. Kılıç Ali ve Salih Bozok kollarına girdiler. Asansöre kadar götürdüler. Artık merdiven çıkabilecek durumda olmadığından Dolmabahçe'de Atatürk için gizli bir asansör yaptırılmıştı. Asansörle yukarı çıkıp yatağına yatırdılar. Yüzü kül rengindeydi. Telaşla Doktor Neşet Ömer İrdelp'e haber salındı. Ama İrdelp saraya geldiğinde Atatürk derin bir uykuya dalmıştı bile. Ertesi gün Genel Sekreteri Hasan Rıza ile Doktor Neşet Ömer odasına girdikleri zaman Atay'ı kalkmış, banyosunu yapmış, sokağa çıkmaya hazırlanırken buldular. Aynada karnını incelemiş ve o şişkinlikten rahatsızlık duymaya başlamıştı. Şişmanladığını düşünüyor, vücudunun deforme olmasını önlemek için yürüyüşler yapmayı düşünüyordu. Yanındakilere ertesi gün için bir masör çağırmalarını söylerken doktoruna da "Bunu eritmek lazım," dedi. İrdelp izin isteyip muayeneye girişti. Daha ilk temasında Doktor İrdelp'in yüzünün aldığı biçimden bir tatsızlık olduğu anlaşıldı. Hasan Rıza Soyak (parantez Genel Sekreteri). Profesörün yüzü kıkırışmış, telaş eseri göstermeye ve terlemeye başlamıştı. Bu halinin Atatürk'ün gözünden de kaçmadığını fark ettim. Muayenesi bitirince doğruldu ve Atatürk'ten birkaç gün istirahat etmelerini istirham etti. Atatürk hiç itiraz etmedi. Giyinip sokağa çıkmaktan vazgeçti. Şezlonga uzandı. Kılıç Ali (parantez silah arkadaşı). Muayeneden sonra Atatürk Neşet Ömer Bey'den karnında ve ayaklarındaki şişliğin sebebini sordu. Zavallı Neşet Ömer Bey atanın bu sorgusu üzerine çok müşkül vaziyette kalmıştı. Ter döküyordu. Hastalığının vaziyetine teviyle çalıştı ve bağırsaklarında ödem hasıl olmuş, su topluyor. Arka üstü yatmakla ve müdrir ilaçlarla önüne geçilmesi kabil olacaktır efendim, dedi. Hocanın bu sözlerini Atatürk yalnız "ya" demekle mukabelede bulundu. Profesör odadan çıkar çıkmaz o güzel dudaklarını bükerek bize döndü. "Yahu," dedi. "İş profesörün dediği gibi çıkarsa adam ölür." Hasan Rıza Soyak (parantez Genel Sekreteri). Yatak odasından çıktıktan sonra doktorun yüzüne baktım. Müteessir ve endişeliydi. "Dünkü krizin kalple alakası yok," dedi. "Bu tamamen karaciğere aittir. Bizde buna rüzgardan sonra yağmur derler. Maalesef karnı su toplamaya başlamış." Korkulan başa gelmişti. Hastalık bu zayıf vücudu kevirmeye başlamıştı. Bu işaretler alarm zilleriydi. Artık Atatürk'te pençesine düştüğü felaketin onu ölüme sürükleyeceğini hissediyordu. İşin ciddiyeti ona hissettirilmemeye çalışıyordu ama o her şeyin farkına varmaya başlamıştı. Fransızca bir tıp sözlüğü buldurup kendisine konulan teşhisi incelemişti. Karaciğeri büzüşmeye başlıyordu ve artık günleri sayılıydı. İhtiyaten saraydaki nöbetçiler kanlı canlı, gerektiğinde kan verebilecek erlerden seçilmeye başladı. Sarayın dışında cıvıl cıvıl bir bahar gülümserken onun yaşamının en zor günleri başlıyordu. O gece başyaveri Salih Bozok günlüğüne şu satırları yazdı. 29 Mayıs 1928. Vakit gece yarısını 2 saat geçiyor. Atatürk çok hasta. Kati teşhisin uyandırdığı endişe beni tarif edilmez derecede rahatsız ediyor. Adeta kendimden geçmiş bir haldeyim. Saatin bu kadar ilerlemiş olduğunu düşünmeyerek telefona sarılıyorum. Ankara'yı bulup veriyorlar. Karşıma çıkan bizzat Başvekil Celal Bayar. Kendisine şunları söylüyorum. Hastamızın vaziyeti iyi değildir. Korktuğumuz ihtiyatlardan birisinin vukuğa gelmiş olması ihtimali veriyorum. Çünkü kilosu nazarı dikkatimi celbedecek kadar arttı. Karnında ve ayaklarında şişler var. Ne yapmak lazım geleceğini artık siz takdir edersiniz. Gece yarısından sonra rahatsız ettiğim için affınızı dilerim. Başvekil, vermiş olduğum haberden müteessir olmuştu. Titrek bir sesle, "Anladım Salih," dedi. "Meşgul olacağım." Ve hemen ertesi günü treni atlayıp İstanbul'a geldi. Bayarı Pendik istasyonunda Kılıç Ali karşıladı. Haydarpaşa'ya kadar Atatürk'ün sağlığını konuştular. Akıllarına gelen tek çare sevimli Fransız doktoru yeniden çağırmaktı. Füsengere'ye acele telgraf çekildi ve İstanbul'a gelmesi istendi. Hastası iyiden iyiye kötüleşmişti. Sayfa 103'te Atan'ın tek başına çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır. Fotoğrafta Atatürk bacak bacak üstüne atmış, sol tarafa doğru bakıyor. Fotoğrafın altında da şu yazı yer almaktadır. Kendisine yat kıyafeti yaptırmıştı. Salona, güverteye bu kıyafetle çıkardı.